Ayrım 19. Nikolay Rimski-Korsakov. N-I-K-O-L-A-Y-R-I-M-S-K-I. K-O-R-S-A-K-O-F. 18 Mart 1844, Tişvin. 21 Haziran 1908, Lyubensk. Rus bestecisi. Önce deniz subayı olmak istemiş, 6 yıl süreyle St. Petersburg Deniz Okulu'nda eğitim görmüş, bir yandan özel olarak müzik öğrenmiştir. 1861'de Balakirev ile tanışmış, onun etkisiyle besteciliğe heves etmiş, bestelediği bir senfoni 1865 yılında Petersburg'da yorumlanmıştır. 1871 yılında Petersburg Konservatuarı öğretmenliğine getirilmiş, 2 yıl sonra da denizciliği bırakmış, ömrünün geri kalan süresinde öğretmen, orkestra yöneticisi ve besteci olarak ün yapmıştır. Ulusal Rus müziğinin önderlerinden ve Rus Beşleri adıyla tanınan grubun ileri gelen üyelerindendir. Müziği özellikle orkestralama ustalığıyla ilgi çeker. Başlıca yapıtları Altın Horoz, Sadko, Kar Kızı adlı operalar, orkestra için Capriccio Espanyol, Rus Paskalyası, Şehrazat Suiti ve Antar Senfonisi. Altın Horoz. Bir prolog, üç perde ve bir epilogdan kurulu opera. Metin Vladimir Bielski. İlk oynanış 1909 Moskova. Başlıca kişiler müneccim, parantez içinde tenor, Kral Dodon, parantez içinde bas, Prens Guidon, parantez içinde tenor, Prens Afron, parantez içinde bariton, General Polkan, parantez içinde bas, Amelfa, parantez içinde kontralto, Kraliçe Şemaha, parantez içinde soprano. Konunun geçtiği çağ ve yer, efsane çağlarında Rusya. Prolog bölümünde müneccim gelerek eski çağlara ait bir oyunun başlamak üzere bulunduğunu, gidip kahramanlarını çağıracağını bildirir. Perde açıldığında Kral Dodon'un savaş kurulu görülür. Kralın sağında ve solunda iki oğlu Prens Afron ve Prens Guidon yer almışlardır. Ordu komutanı General Polkan büyük ciddiyetle oturmaktadır. Kral söz alarak ülkenin düşmanlar tarafından tehdit edildiğini söyler. Kuruldakilere ne düşündüklerini sorar. Bu sırada müneccim belirir. Bir altın kafes içindeki horozu göstererek kuşun kendilerine yardımcı olabileceğini söyler. Horoz tümüne rahat uyumalarını öğütler. Bir tehlike olursa onları haberleyecektir. Herkes dağılmış, kral uykuya yatmıştır. Horoz birden bağırıp tehlike haberi verir. Dodon kılıcını kuşanır, oyuncak bir ata biner. Halkın gösterileri arasında savaşa girer. Dodon'un ordusu yenilgiye uğramış, oğulları öldürülmüştür. Her taraf cesetlerle doludur. Birden sis dağılmaya başlar. İşlemeli bir çadır önünde güzel bir kadın belirir. Bu, düşman ülkenin kraliçesi Şemaha'dır. Dodon, kadının güneşi öven şarkısıyla kendinden geçmiş, onunla dansa koyulmuştur. Yorgunluktan bitkin düşünce, ona ülkesini alıp yönetmesini önerir. Halk kral sarayı önünde toplanmakta, Kral Dodon gelince dönmektedir. Birden müneccim gözükür. Krala horozu getirdiğinde kendisine ne dilerse vereceğini vaat etmiş bulunduğunu hatırlatarak kraliçe Şemaha'yı istediğini söyler. Kral asasını müneccimin başına indirerek cansız yere serer. Horoz kafesinden uçarak gelir. Dodon'un kafasına bir gaga vurarak öldürür. Gök gürler, her yer kararır. Tekrar aydınlandığında kraliçe ve horoz kaybolmuş, halk krallarının ardından ağıt söylemeye başlamıştır. Epilogda müneccim tekrar gözükerek şöyle der: "Bu peri masalında gerçek halk kraliçe ile bendim." Baştan sona siyasal bir taşlama olan, türlü simgeleri yansıtan opera sansür tarafından kabul edilmemiş, bestecinin ölümünden bir yıl sonra özel bir sahnede oynanabilmiştir. Konu, Puşkin'in bir şiirinden esinlidir ve Altın Horoz zaman zaman opera bale düzeninde sahneye konmaktadır. Tanınmış bölümler, Uvertür, Güneşe Övgü, parantez içinde Kraliçe Şemaha. Şehrazat. Senfonik Suite, Op. 35. İlk yorumu 1888 Petersburg. Bir varmış, bir yokmuş. Doğu ülkelerinde bir sultan Şehriyar varmış. Kadınların sadakatsizliğinden canı yanan bu sultan, evlendiği her karısını ertesi gün boğdurmaya yemin etmiş. Fakat genç, güzel ve akıllı bir kız olan Şehrazat canını kurtarmış. Sultana her gece bir masal anlatmaya koyulmuş. Binbir gece süren bu masallara öyle meraklıymış ki sultan boğduramamış kızı ve binbir gece sona erince yeminini geri almış. Dünyaca ünlü binbir gece masalları işte bu nedenle doğmuş ve pek sevilen renkli bir orkestra süitinin esin kaynağı olmuştur. Süit iki tema ile işlenmiştir. Bu iki tema her bölümde belirir. Her serüven, her olay ve görüntüyle ilintilidir. Birinci bölüm. Deniz ve Sinbad'ın gemisi. Sultanı tanımlayan zorlu, güçlü ve enerjik tema ile başlar. Bunu solo kemanın sunduğu Şehrazat teması izler ve gemici Sinbad'ın serüvenini anlatmaya koyulur. Sinbad fırtınalı bir havada koca bir balık yakalayarak Kral Mihriya'nın ülkesine götürür. Limanda Hintli fakirler ve dervişlerle karşılaşır. İçlerinden biri inanılmaz güzellikte öyküler bilmektedir. İkinci bölüm. Prens Kalendar'ın öyküsü. Gene solo kemanda Şehrazat teması ile başlar. Fagot ana temayı verir. Prens Kalendar haydutların eline düşer. Ormana kaçar. Orada kötü ruhların yeraltı ülkesine sığınır. Ruhlar tarafından maymun kılığına sokulup Çin'e gönderilir. Üçüncü bölüm. Genç prens ve genç prenses. Bazora ülkesi sultanının erkeklerden nefret eden kızı Cemile, yakışıklılığını duyduğu Mısırlı İbrahim el-Hasib'e aşık olur. İbrahim de kızın resmini bir kitapta görüp onu sevmiştir. Kalkıp Bazora'ya gelir. İki genç evlenir, mutlu olurlar. Dördüncü bölüm. Bağdat'ta şenlik, deniz, geminin batışı. Sinbad Bağdat'a döner, şenliklerle karşılanır. Çok kalmayarak tekrar denize açılır. Gemisi korkunç bir fırtınada batar fakat Şehrazat'ın öykülerini sürdürebilmesi için kurtulur. İspanyol Capricciosu. Op. 34. İlk yorumu 1887 Petersburg. İspanyol müziği Glinka'dan başlayarak Stravinsky'ye kadar hemen tüm Rus bestecilerini çekmiş, etkilemiştir. Bu arada Rimski-Korsakov da bu sıcak ülkeye duyduğu eğilimin ürünü olarak gerçekten ulaşılması güç bir ustalıkla orkestraladığı Capriccio'yu vermiştir. Orkestra programlarında sık sık yer alan yapıt 5 bölümden kuruludur. 1. Alborado, parantez içinde şafak. 2. Çeşitlemeler. 3. Alborado. 4. Çingene sahnesi ve şarkı. 5. Fandango. Joaquin Rodrigo. J-O-A-Q-U-I-N R-O-D-R-I-G-O. 22 Kasım 1902 Sagunto. İspanyol bestecisi ve piyanisti. Gözleri 3 yaşından beri görmez. Valencia'da Antioch'un, Paris'te Dukas'ın öğrencisi, 1925 yılında orkestra için 5 çocuk parçası ile İspanya'da ulusal ödülü kazanmıştır. Türkiye'ye gelerek konserler vermiştir. Başlıca yapıtları Per la Flor der Liri Blau adlı senfonik şiir, gitar ve orkestra için Concierto Aranjuez, gitar konçertosu Re majör. İlk yorumu 1939 Madrid. Besteci, ulusal İspanyol çalgısı gitar için bir konçertoyu uzun sürede planlamış, sonuçta her yönüyle tatlı ve duygulu bir verime ulaşmıştır. Yapıtta solo çalgı ve orkestra arasındaki dengeyi olağanüstü bir ustalıkla çözümleyen ve yurdunun folklorundan yararlanan Rodrigo, bu pek bilinen konçertoya Aranjuez adını vermiştir. Aranjuez, eski bir İspanyol krallarının ünlü eğlence sarayıdır ve konçertonun genel yapısında bu eğlencelerin anlatımı düşünülmüştür. Birinci bölüm, parantez içinde Allegro con spirito, zengin ritimlerle dokunmuş, kıvılcımlı, çekici bir parçadır. İkinci bölüm, parantez içinde adagio, tipik bir İspanyol halk ezgisinin anatema olarak geniş rol oynadığı doku, arasına katılmış uzun kadansla seçkinleşir. Üçüncü bölüm, parantez içinde allegro gentile, zengin ritimlerle işlenmiş, İspanyol saray danslarıyla süslenmiştir. Konser serenadı. İlk yorumu 1954 Madrid. Bestecinin vatandaşı arpçı Nicanor Zabaleta için bestelediği eser 3 bölümden oluşur. İlk bölüm Estudiantina başlığını taşır ve 16. yüzyılda İspanya'da üniversite öğrencilerinin türlü çalgılarla kutladıkları bayramlarını yansıtır. İkinci bölüm ağır tempoda bir intermezzo'dur. Üçüncü bölüm gene geçmiş yüzyıllarda kutlanan Sarao adlı bir dinsel bayramın anlatımıdır. Gioacchino Rossini. G I O A C C H I N O R O S S I N. 29 Şubat 1792 Pesaro, 13 Kasım 1868 Paris. İtalyan bestecisi, eğitimini Bologna'da Liceo Musicale'de yapmış, 1813 yılında Tancredi operasıyla ilk büyük başarısına erişmiş, Italiana in Algeri, Cezayir'de İtalyan kızı operasıyla ünü daha da yaygınlaşmış, Paris'teyken Théâtre d'Italie'nin yönetmeni olması istenmiş, bu göreve geçerek Paris'e yerleşmiştir. Guillaume Tell operasından sonra başka hiçbir yapıt bestelememiştir. Rossini 19. yüzyılda yaşadığı halde 18. yüzyıl İtalyan operası geleneklerini sürdüren yüzeysel, hafif, eğlendirici müzik yazmış bir bestecidir. En ünlü yapıtı ilk kez 1816'da oynanan Il Barbiere da Siviglia, Sivil Berberi. L'Italiana il Algeri, parantez içinde Cezayir'de bir İtalyan kızı. İki perdelik opera. Metin Angelo Anelli, ilk oynanış 1813 Venedik. Başlıca kişiler Mustafa, parantez içinde bas. Elvira parantez içinde soprano, Lindoro parantez içinde tenor, Isabelle parantez içinde mezzo soprano, Taddeo parantez içinde bariton, Zulma parantez içinde soprano, Ali parantez içinde bariton. Konunun geçtiği çağ ve yer 18. yüzyılda Cezayir. Cezayir beyi Mustafa karısı Elvira'dan bıkmıştır. Kadından kurtulmak için sarayındaki tutsak Lindora ile evlendirilecektir. Adamı Ali'ye emir vererek kendisine 6 gün içinde bir kız bulmasını ister. Sevgilisi Lindora'yı aramak üzere yola çıkan güzel Isabella'nın gemisi fırtına nedeniyle kayalara vurup parçalanmış, kız ve beraberindeki hayranı Taddeo başlarında Ali'nin bulunduğu Cezayirliler tarafından tutsak edilerek beye götürülmüşlerdir. Mustafa bu olaya pek sevinmiş, Isabella'ya hayran olmuştur. Isabella ve Lindoro karşılaşırlar. İkisi de birbirini tanımamazlıktan gelmişlerdir. Kız, beyin Lindoro konusundaki planını öğrenince engel olmak ister. Kendisine uşak olarak verilmesini diler. Taddeo ise Mustafa'nın hoşuna gitmiş, onu kaymakam yapmıştır. Isabella, Cezayir'deki tutsak İtalyanların bağışlanıp yurtlarına gitmeleri için emir koparmaya çalışmaktadır. Sonunda başarır da. Mustafa sarayında sofra başında oturmuş yemekleri atıştırırken, İtalyan kızının sevgilisi olduğu sanılan Lindoro ile kaçtığı haberlenir. Bu durumu gayet doğal karşılar. Elvira'dan kendisini bağışlamasını ister. Bu sırada Cezayirliler kıyıda toplanmış, İtalyanlarla dolu gemiye iyi yolculuklar dilemektedirler. Eser, yazıldığı çağın opera ve teganni tekniğine özgü, appoggiatura ve falsetto gibi süslemelerle dokunmuş, gerçekten üstün bir opera buffa örneğidir. Il Barbiere de Siviglia, parantez içinde Sivil Berberi. İki perdelik gülünçlü opera, metin Cesare Sterbini. İlk oynanış 1816 Roma. Türkiye'de ilk oynanış 1949 Ankara. Başlıca kişiler: Kont Almaviva (parantez içinde tenor), Figaro (parantez içinde bariton), Rosina (parantez içinde soprano, mezzo soprano), Doktor Bartolo (parantez içinde bas), Don Basilio (parantez içinde bas), Berta (parantez içinde soprano). Konunun geçtiği çağ ve yer 17. yüzyılda Sevil. Genç ve yakışıklı Kont Almaviva, yaşlı Doktor Bartolo'nun koruduğu güzel Rosina'ya aşıktır. Kızı elde etmek için sokakta rastladığı berber Figaro'nun yardımını sağlar. Gönül işlerinde pek usta olan Figaro, buluşma çareleri sıralar. Örneğin Figaro subay kılığına girip sarhoşmuş gibi eve dalıp kızla konuşacaktır. Doktor Bartolo ise Kont Almaviva'nın ev çevresinde dolaşmasından kuşkulanmakta, müzik öğretmeni Don Basilio'yu yardıma çağırmaktadır. Dediğine bakılırsa kızı tümüyle elde etmek için onunla evlenecektir. Figaro görevini yapmakta, Rosina'ya akrabası Lindoro adıyla tanıttığı Almaviva'nın aşkını anlatıp onu kurtaracağından emin bulunmasını söylemektedir. Bu arada sarhoş subay kılığında Almaviva belirmiş, Rosina'ya yaklaşıp mektubunu uzatmıştır. Olaylardan büyük endişeye düşen Doktor Bartolo yardıma bir birlik çağırır. Kont askerlere gizlice kimliğini gösterir. Askerler esas vaziyetine geçerken perde iner. Figaro'nun buluşları uygulanmaktadır. Kont bu defa sözde hasta olan Don Basilio'nun yerine gönderilmiş bir müzik öğretmenidir. İki sevgili piyano başında sevişirken Figaro gelir. Doktor Bartolo'yu tıraş edecek, kızı kaçırmak için gizlice anahtarı aşıracaktır. Bir ara Don Basilio görünür. Kont'un eline sıkıştırdığı keseyi alıp savuşur. İhtiyar Bartolo, Kont'la Figaro'yu kovar. Noter alıp gelecek, kızla evlenecektir. Almaviva ile berber içeri merdivenle girip Rosina'yı kaçırmak üzere harekete geçerler. Bu arada Kont kıza gerçek kişiliğini açıklar. Doktor Bartolo noter ve Don Basilio ile dönmüştür. Kont'la berberi görünce asker çağırmaya koşar. Fakat nikah kıyılmış, hatta tanıklığı Don Basilio yapmıştır. Doktor Bartolo dönünce durumu anlar. Rosina'nın servet ve çeyizini ona bırakacağını söylemesi ihtiyarı biraz olsun avutmuştur. Opera mutlu bir hava içinde sona erer. Fransız yazarı Beaumarchais'in birbirini tamamlayan iki oyunundan ikincisi Le Mariage de Figaro, Figaro'nun düğünü, Mozart, birincisi La Barbiere de Seville, Sevil Berberi, İtalyan bestecisi Paisello tarafından bestelenmiş, Rossini karnaval nedeniyle Cesarini adlı kişizade tarafından ısmarlanan ve metni Sterbini tarafından yazılan yeni bir Sevil Berberi'ni bestelemekten çekinmemiş, iki hafta gibi kısa sürede tamamlamıştır. Sevil Berberi ilk oynanışında Paisello taraftarlarının ve sahnedeki bazı tersliklerin etkisiyle ıslıklanmış, daha sonra olağanüstü güzellikteki melodileri, pırıltılı orkestralaması, neşesi ve mizahıyla İtalyan opera buffa, gülünçlü opera sanatının en üstün örneği olarak kabul edilmiştir. Tanınmış bölümler: Uvertür, Ecco ridente in cielo (parantez içinde Almaviva), Largo al factatum (parantez içinde Figaro), Una voce poco fa (parantez içinde Rosina), La calunnia (parantez içinde Don Basilio), A un dottor della mia sorte (parantez içinde Doktor Bartolo), Zitti zitti piano piano (parantez içinde Rosina, Almaviva, Figaro). La Cenerentola (parantez içinde kül kedisi), İki perdelik gülünçlü opera. Metin: Jacopo Ferretti. İlk oynanış 1817 Roma. Başlıca kişiler: Cenerentola (parantez içinde soprano), Clorinda (parantez içinde soprano), Tisbe (parantez içinde mezzo soprano), Alidora (parantez içinde bas), Don Magnifico, parantez içinde bas, Don Ramiro, parantez içinde tenor, Dandini, parantez içinde bas. Konunun geçtiği çağ ve yer 18. yüzyılda Salerno. Salernolu zengin Don Magnifico'nun iki asıl bir üvey kızı vardır. Üvey kızı Generantola, diğer iki kız Clorinda ve Tisbe tarafından hor görülmekte, itilip kakılmaktadır. Salerno prensi Ramiro'nun öğretmeni Alidoro dilenci kılığına girerek efendisine kız ararken Don Magnifico'nun evine uğrar. Don Magnifico'nun iki kızı adamı kovar. Generantola ekmek verir. Kısa süre sonra prens gözükür. Uşağı Dandini'nin kılığına girip Generantola'yı tanımak istemiştir. İki genç birbirlerini görür görmez severler. Dandini prens rolü yapmakta, Don Magnifico iki kızını övüp durmaktadır. Prens sarayında bir balo düzenlemiş, kızları ve babalarını da çağırtmıştır. Beri yanda Alidora'ya seçtiği kızı göremediği için sitem etmektedir. Kısa süre sonra yüzü tülle örtülü bir kız gelir. Yalnız aşk ve iyilik için yaşadığını söyler. Tülü atar. Bu Generantola'dır. Prens o geceden sonra delice aşık olduğu Generantola'yı aramakta, Don Magnifico hala prens sandığı uşak Dandini'yi kızlarından biriyle evlenmesi için kandırmaya uğraşmaktadır. Prens Ramiro sonuçta Generantola'yı gene Don Magnifico'nun evinde ocak yakarken bulur. Her şey açıklanmış, prensin gerçek kimliği anlaşılmış, Clorinda ve Tisbe hayal kırıklığı nedeniyle ağlamaya koyulmuşlardır. Generantola üvey babasını ve kız kardeşlerini bağışlar. Yapıt mutlu bir hava içinde sona erer. La Generantola, Rossini'nin pek sevilen, bazı uzmanlarca Sevil Berberi ile kıyaslanan bir diğer önemli verimidir. Günümüz sahnelerinde sık sık yer almaktadır. Tanınmış bölümler, Uvertür, Una Volto, Chera un Re, parantez içinde Generantola, Mi Sognai fra il Fosco, parantez içinde Don Magnifico, Un Suave Non Soce, parantez içinde Generantola, Ramiro, Squal Cunque, parantez içinde Don Magnifico, Albert Roussel, A, L, B, E, R, T, R, O, U, S, S, E, L. 5 Nisan 1868 Lille, 28 Ağustos 1917 Royan. Fransız bestecisi, 20. yüzyıl Fransız müziğinin ilginç yaratıcılarından biri. Deniz subayı olmak için Ecole Navale'da eğitim görmüş, 1889'da Fransız donanmasına girmiştir. Roussel birçok kereler uzak doğuya gitmiş, bu ülkelerin müziğiyle etkilenerek bestelemeye başlamış, donanmadan ayrılmıştır. Scola Cantorum'da Vincent Dindi'den ders almış, aynı kurumda kontrapunto öğretmenliği yapmıştır. Roussel önceleri Dindi ve Debussy'nin etkisinde kalmış, kişiliği kontrapunta yazısına dayanan bir üslubun desteğiyle gelişmiştir. En güçlü yapıtları 50 yaşından sonra verdikleri özellikle 2., 3. ve 4. senfonilerdir. Başlıca yapıtları Festin de l'Auvergne, Örümceğin Şöleni, Bacu et Ariane adlı bale müzikleri, Fa tonunda suite, piyano konçertosu, yaylı çalgılar için Senfonietta, Hint müziğinden esinli Padmavati adlı opera, oda müziği yapıtları ve şarkılar. Örümceğin Şöleni, La Festin de l'Auvergne. İlk sahnelenişi 1913 Paris. Roussel, yazar Gilbert de Voissy'nin böcek bilimden yararlanarak yazdığı Böceklerin Hayatı adlı yapıtından esinli bale müziğini 1912 yılında tamamlamış, ertesi yıl sahnelemiştir. Bale, ormanda ağlarını kurup güzel kelebekleri, türlü böcekleri yakalayarak şölen düzenleyen, böceklerin birleşerek öç almaları sonucu öldürülen bir örümceğin öyküsüdür. Bir yaz günü ormanda geçen bu trajedi, doğa renkleriyle süslü, tatlı bir müzikle işlenmiş, bu müzikten düzenlenen 5 bölümlü suit ilk defa 1914 yılında New York'ta yorumlanmıştır. Bölümlerin dizisi şöyle: 1. Prelüt, 2. Karıncaların gelişi, 3. Kelebeğin dansı ve ölümü, 4. Kısa süre yaşayan böceklerin dansı, 5. Sineklerin ölümü ve cenaze töreni. Camille Saint-Saëns. C A M I L L E S A I N T S A E N S. 9 Ekim 1835 Paris, 16 Aralık 1921 Cezayir. Fransız bestecisi, Paris Konservatuvarı'nda Benoît ve Halevi'nin öğrencisi. 1852'de Roma ödülüne aday olmuş, başarı kazanamamış. Aynı yıl Ode à Saint-Cécile adlı eseri bir başka ödül kazanmıştır. 1857 yılında Madeleine Kilisesi'ne orkçu atanmış. 1861 yılında Niedermayer Okulu'nda piyano öğretmeni olmuş. 1871'de Société Nationale de Musique, Ulusal Müzik Derneği kuruluşunda emeği geçmiştir. 1868'de Légion d'honneur nişanı almış, 1881'de Institut'e üye olmuştur. Bütün ortam ve biçimlerde pek çok yapıt vermiştir. Müziği, temiz işçiliği, berraklık ve arıklığıyla övgü kazanmış, yüzeyde kalması yönünden de yerilmiştir. Başlıca yapıtları Samson e Delilah adlı opera, violonsel için 2, keman için 3 ve piyano için 5 konçerto, 3 senfoni, Faton, Dan Macabre, Le Roi Dompal adlı senfonik şiirler, keman ve orkestra için Introduction et Ronde Capriccioso, 2 piyano ve oda müziği topluluğu için Le Carnaval des Animaux, Hayvanlar Karnavalı ve oda müziği eserleri, şarkılar ve Requiem. Samson e Delilah. Üç perdelik opera. Metin Ferdinand Lemer. İlk oynanış 1877 Weimar. Başlıca kişiler Samson (parantez içinde tenor), Abimelek (parantez içinde bas), Dagon başrahibi (parantez içinde bariton), Dalila (parantez içinde soprano). Konunun geçtiği çağ ve yer: İsa'dan önce 12. yüzyılda Filistin. Filistin egemenliğinde yaşayan Yahudiler günün birinde kurtulacaklarına inanmakta, uzun saçlı genç Samson'un gücüne güvenmektedirler. Yahudilerin bu inancını duyan Gazza valisi Abimelek tümünü kendi tanrıları Dagon'a tapmaya zorlar. Samson tarafından öldürülür. Yahudilerin önderi kendisini izleyen Filistin askerlerini de bozguna uğratmış, kente dönmüştür. Bu sırada Dagon tapınağından başlarında Dalila olduğu halde Filistin rahibeleri çıkmaktadır. Dalila güzelliği ve sesiyle Samson'u büyülemiştir. Onu Sorek Vadisi'ndeki evine çağırır. Kız kahramanı beklerken başrahip gelerek ona Samson'un gücündeki sırrı öğrenmesini tembihler. Samson görünür. Dalila kahramandan aşkına inanabilmesi için sırrını açıklamasını ister. Samson açıklar: gücü saçlarındadır. Dalila onu yatak odasına yöneltir. Bir ara balkonda görünerek kendisiyle savaşır, içeri girer. Biraz sonra ev çevresindeki Filistin askerlerini çağırır. İçeriden Samson'un ihanet diye bağıran sesi gelmektedir. Saçı kesildikten sonra gücünü yitirmiş, gözleri oyulmuş olan Samson bir değirmende taş çevirmektedir. Oradan alınıp Dagon tapınağına götürülür. Halkın alaylı sesleri arasında ilerler. Bir ara Dalila'nın sesini duyar. Kadın mahvettiği adamı alıp tapınağın iki sütunu arasına bırakır. Samson, Tanrı'ya bir defa daha gün ışığına kavuşması, eski gücünü vermesi için dua eder. Tanrı Dagon adına düzenlenen ayin sürerken iki sütunu kollarını açarak iter. Sütunları parçalanan tapınak halkın korkunç çığlıkları arasında içinde bulunanların üzerine yıkılır. Besteci önce İncil'den esinli bir oratorio vermeyi düşünmüş, daha sonra metin yazarının öğüdüyle çalışmalarını operaya yöneltmiştir. Eserin Fransa'da sahnelenmeyeceğini anlayınca projeyi Weimar'da Franz Liszt'e açmış, bitince ona göndermiş. Samson e Dalila ilk defa Weimar'da Almanca olarak oynanmıştır. Tanınmış bölümleri: Prelüt, Arete Ome Frère, parantez içinde Samson, Amour, Vien Edeme Fables ve Mon Coeur Sur A Ta Voix, parantez içinde Dalila, Voici Ma Misère Hélas, parantez içinde Samson, Bacchanal. Senfoni Op. 78 numara 3 Do Minör, parantez içinde Orklu Senfoni. İlk yorumu 1886 Londra. Eser Londra Filarmoni Derneği tarafından ısmarlanmış, 2 ay içinde tamamlanmış, sanatçının Beethoven'ın 4. piyano konçertosuna solist olarak katıldığı zengin programlı bir konserde çalınmıştır. Senfoni mimarisi ve anlamıyla Fransız sanat müziğinin tipik örneğidir. Bilinç ve mantıkla örülü bir yapı, akıcılık, içtenlik, besteci istediğini bilerek çalışmış ve gerçekleştirmiştir. İki bölümden kurulu Do Minör Senfoni Franz Liszt'in anısına adanmıştır. Birinci bölümde parantez içinde Adagio, Allegretto Moderato, Poco Adagio. Ağır bir girişin gelişimleri çabuk bir geçişi hazırlayarak yine ağır tempoda sürer. İkinci bölüm parantez içinde Allegro Moderato, Presto, Maestoso, Allegro. Bestecinin verim yeteneğini yansıtması yönünden ilginçtir. Anıtsal bir gürleyişle doruğa yükselen senfoni, orgun da katılmasından doğan görkemli ortamla sona erer. Piyano konçertosu Op. 22, numara 2, Sol minör. İlk yorumu 1868 Paris. Konçerto alanında 10 örnek vermiştir Saint-Saëns. 5 piyano, 3 keman ve 2 de violonsel için. Her üç çalgıyı da çok iyi tanımış olması, virtüozların repertuarını genişletmeye yaramış, onlara ideal solo partileri sağlamıştır. 17 günde yazılan ikinci piyano konçertosu, romantik karakteriyle seçkinleşir ve bölümleri prelüt, scherzo, tarantella olarak tanımlanır. Franz Liszt, eser konusundaki yargısını şöyle özetler besteciye: yeni bir biçime ve mutlu bir karaktere sahip. Birinci bölüm, parantez içinde, andante sostenuto. Piyanistin doğaçtan çalacağı inancını veren uzun bir kadansla girer. Orkestranın girişinden sonra gene piyanonun sunduğu birinci tema, bazı çevrelere göre bestecinin öğrencisi Gabriel Fure'nin bir ev ödevinden alınmıştır. Bu tümce önemsiz bir ikinci piyano teması dışında tüm bölüme hakimdir. İkinci bölümde, parantez içinde, Allegretto Scherzando, timpaninin verdiği ritim üzerine oturmuş bir tema piyano ile sunulur. Bunu violonsel, violo ve fagotla süren bir diyalog izler. Üçüncü bölüm, parantez içinde, presto, tipik bir tarantelladır. Bu neşeli İtalyan halk dansı, Fransız ustanın en sevilen piyano konçertosunu tamamlar. Keman konçertosu Op. 61, numara 3, Si minör. İlk yorumu 1881 Paris. Bestecinin keman için bestelediği 3 konçertonun sonuncusu, çağının ünlü İspanyol sanatçısı Pablo de Sarasate'ye adanmış, ilk kez solist olarak gene aynı kemancı görevlenmişti. Konçerto genelde ezgilerinin zarafeti ve sıcaklığı ile tanınmış, çalgıya özgü inceliklerin usta işçiliği kemancılar tarafından zevkle ve sevgiyle seslendirilmesine yetmişti. Bestecinin kaleminden yayılan zengin ve etkin ezgisel esinlerden bazılarını içeren konçertonun birinci bölümü ihtiraslı iki tema ile örülüdür. İlkini keman meydan okurcasına güçlü bir atılımla sunar. İkinci bölüm bir barkarol, Venedik gondol şarkısı olarak yorumlanır. Üçüncü bölüm dinamik yapısı ve arada beliren romantik kesimiyle daima derin izlenim bırakmıştır. Violonsel konçertosu Op. 33 numara 1 La Minör. İlk yorumu 1873 Paris. August Tolbecque 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da geniş ün yapmış Belçikalı bir violonsel virtüozudur. Saint-Saëns bu kısa fakat renkli konçertoyu Tolbecque'ye adamış, yapıt ilk defa yine onun solist olarak katılışıyla yorumlanmıştır. Konçerto ara vermeden sunulan üç bölümden ibarettir. Birinci bölüm Allegro non troppo. Solo çalgıdan yansıyan ilk tema ile girer. Çalgı melodinin gelişimini sürdürüp orkestraya devreder. İkinci tema gene violonsel tarafından işlenir. Bölümün malzemesini bir üçüncü melodi tamamlar. İkinci bölüm parantez içinde Allegretto con moto tipik bir menuettodur. Ortalara doğru ağır vals ölçüsüne döner. Üçüncü bölüm parantez içinde come prima çabukça. İki ana fikirle işlenmiştir. İlk temaya dönüşten sonra çabuklaşan tempo parlak bir bitişe dek sürer. Ölüm dansı. Dans macabre. Op 40. İlk yorumu 1875 Paris. Senfonik anlatıma düşkünlüğüyle bilinen besteci, Henry Cazalis'in Dans macabre adlı şiirini önce şarkı olarak işlemiş, daha sonra senfonik şiir biçiminde denemiştir. Şiirin özeti şu: ölüm gece yarısı kemanıyla bir dans ezgisi çalmaktadır. Kış rüzgarı esmekte, gece karanlığında ıhlamur ağaçlarının uğultusu yankılanmakta, beyaz iskeletler gölgelerde koşuşmaktadır. Dans edenlerin kemik sesleri birden kesilir. Dansı bırakarak kaçışırlar. Bir horoz ötüşü sabahı haberlemektedir. Besteci şiirin anlamına bağlı kalmış, senfonik şiirini ölümün kemanıyla başlatmış, sonra vals temposunda dansa yönelmiş, kemik seslerini silofonla vermiş, kornolar sabahı haberlerken obua horoz gibi öterek korkulu dansın bitimini hazırlamıştır. Hayvanlar Karnavalı Le Carnaval des Animaux 1886-1887 yıllarında yazılmış, bestecinin vasiyeti üzerine ilk defa ölümünden sonra yorumlanmıştır. Büyük hayvan bilimi fantezisi olarak tanımladığı bu ilgi çekici suiti, Saint-Saëns'ın özel eğlence geceleri için bestelediği, sonra bazı gücenmelere yol açacağı kuşkusuyla yasakladığı sanılır. 14 kısa parçadan kuruludur. Hayvanlar Karnavalı 1. Giriş ve Aslanın Marşı 2. Tavuk ve Horozlar 3. Katır 4. Kaplumbağalar Offenbach'ın ünlü Orfe Cehennem'de adlı operetindeki kankan dansının çok ağır tempoyla yorumlanışı. 5. Fil. Yine alaylı bir müzik. Berlioz'un Faust'un Lanetlenmesi adlı opera oratoryosundaki periler dansının kontrobaslarla yorumu. 6. Kangurular. 7. Akvaryum. 8. Uzun kulaklı yaratıklar. 9. Kuku kuşu. 10. Kuşlar. 11. Piyanistler. Bestecinin piyanistleri hayvanlara katması garip düşüncelerinden biridir. 12. Fosiller. 13. Kuğu. Saint-Saëns'ın gerçekten olağanüstü güzellikteki melodilerinden biridir. Solo violonselin sunduğu parçayı ünlü dansöz Anna Pavlova Kuğu'nun Ölümü adıyla baleye katıp tanıtmıştır. 14. Tüm hayvanların tekrar geçişiyle final. Faton. Senfonik şiir. İlk yorumu 1873. Paris. Grek mitolojisinin adlarından biridir Faton. Bir anlatıma göre güneş tanrısı Helios'un akan sular tanrısı, Okyanus'un kızı, Elimene'den oğludur. Foton bir gün güneşi görmeye karar verir. Pırıl pırıl yanan sarayına yönelir. Güneş delikanlıya ne istediğini sorar. Foton, anneme bakılırsa sen benim babam oluyormuşsun, öğrenmeye geldim diye yanıtlar tanrıyı. Tanrı Helios bunun doğru olduğunu kanıtlamak için ne dilerse yapacağını söyler. Foton onun ışıltılı arabasına hayran olmuştur. Arabayı sürmek istediğini söyler. Güneş tanrısı uyarır Foton'u. Arabayı sürmenin çok güç olduğunu, geçtiği yerlerde ölebileceğini söyler. Foton dinlemez. İsteğini tekrarlar. Güneş tanrısı verdiği sözü tutarak dizginleri verir oğluna. Atlar fırtına gibi boşanmış, araba korkunç iniş çıkışlarda uçmaya koyulmuştur. Baş tanrı Zeus arabanın hızından her yönün alevlendiğini görünce yıldırımını artık dizginleri bırakmış olan Faton'a fırlatır. Delikanlı arabadan düşüp Eridanos ırmağının sularına gömülür. Periler gelip Faton'u gömerek yas tutarlarken Helios'un kızları mezar başına dizilirler ama birden her biri kavak ağacına dönüşür. Anlatıldığına bakılırsa o günden bu yana Eridanos kıyılarında rüzgar estikçe usul usul sallanır dururlarmış bu kavaklar. Sensan bu şiirsel öyküyü özüne bağlı gerçekten ustaca bir tasvirle seslendirmiş, kendine özgü orkestralamayla süslemiştir. Afrika, piyano ve orkestra için fantezi. İlk yorumu 1891 Paris. Besteci 1889-1890 kışını Kanarya Adaları'nda geçirmeye karar vermiş. Las Palmas kentinde bir otele adını Charles Samoa, mesleğini iş adamı olarak bildirmişti. Kimse tarafından tanınmayacağına güvenerek çalışmalara koyulan sanatçının bazı kağıtlara esrarlı işaretler sıraladığını gören oda hizmetçisi kuşkuya düşüp polisi haberleyince iş karışmış. İşaretlerin nota olduğunu kanıtlayan ve kimliğini açıklamak zorunda kalan Sensan, bu kez kent dışında bir otele yerleşip çalışmalarını sürdürebilmişti. Bu çalışmaların ürünleri 1890'da yayınlanan Aile Mısraları adlı şiir kitabı, konusunu mitolojiden alan Botryocephal adlı güldürü ve Afrika adlı fantezidir. Madame Roger Miklos'a adadığı Afrika konusunda şu açıklamayı yapmıştır besteci. Bu sesli posta kartları belki Afrika gezginlerine o ülkede geçirdikleri tatsız izlenimleri anımsatacaktır. Orada ezgilerin çelişkileri ve duyulan yaslı, değişik sesler gezginleri daima şaşırtmış durmuştur. Bütün bunlar arasından çıkıveren yabansı bir Tunus ezgisi, piyano ve orkestra arasında çetin çarpışmaları getirir. Fantezi parlak bir bitişe ulaşır.